Anton Çehov. Maske. Seslendiren Akın Altan. Yardımseverler Derneği'nce X kulübünde bir maskeli balo ya da kasabanın genç kızlarının deyimiyle eşler balosu düzenlenmişti. Saat gecenin 12'siydi. Dans etmeyen, yüzlerine maske takmamış birkaç aydın, 5 kişiydiler, okuma odasındaki büyük masanın çevresinde oturmuşlar, burunlarını, sakallarını gazetelerin arkasında saklayarak okuyorlar, kimisi de hafiften kestiriyordu. Başkent gazetelerinden birinin muhabiri olan liberal görüşlü bir bayın deyişine göre, aydınlar burada düşünce üretiyorlardı. Büyük salondan Vuyuşka adlı kadrilin ezgileri geliyordu. Garsonlar ayaklarını gümbür gümbür döşemelere vurarak, ellerindeki tabakları şıngırdatarak kapının önünden gelip geçiyorlardı durmadan. Okuma odasındaysa çıt yoktu. Kapalı bir yerden çıktığı belli, pes perdeden kısık bir sesin,
''Gelin, burası çok rahattır, en iyisi burada oturmak.''
dediği duyuldu. Ardından kapı açıldı, içeriye geniş omuzlu, sağlam yapılı bir adam girdi. Sırtında arabacı giysisi, başında tavus tüyü takılmış bir şapka, yüzünde maske vardı. Onun arkasından maskeli iki bayan, eli tepsili bir garson daha girdiler. Tepsiye iri karınlı bir likör sürahisi, 3 şişe kırmızı şarap, birkaç da bardak konmuştu. Önden giren erkek,
''Görüyorsunuz, içerisi daha serin.'' dedi.
''Oğlum, tepsiyi masaya bırak. Bayanlar, lütfen oturun.
Okuyan baylar, bize biraz yer açar mısınız? Şimdi bunun sırası değil.''
Böyle dedikten sonra ayakta şöyle bir sallandı, eliyle masadaki dergileri yere süpürdü.
''Tepsiyi işte şuraya koy. Baylar, biraz geri çekilin lütfen.'' Gazeteyle, siyasetle uğraşmanın tam zamanını bulmuşsunuz. Hadi, bırakın okumayı.
Aydınlardan biri gözlüğünün üstünden maskeli adama baktı. Biraz yavaş konuşmanızı rica ederim. Burası içki salonu değil, okuma odasıdır. Böyle bir yerde içki içemezsiniz.
Neden içemezmişiz? Masa mı sallanıyor yoksa, tavan mı çökecek? Tuhaf değil mi? Hadi artık, bizim fazla vaktimiz yok. Baylar, okumayı bırakın. ''Okuyacağınız kadar okumuşsunuz. Tamam artık. Yeterince bilgilendiğiniz anlaşılıyor. Ayrıca fazla okursanız gözleriniz bozulur. Daha da önemlisi, ben böyle istiyorum, anlaşıldı mı?''
Garson tepsiyi masaya bıraktı. Peçeteyi koluna asarak kapının yanında dikildi. Bayanlar bardaklarına kırmızı şarap koyarak içmeye başladılar. Tavus tüylü adam kendine likör doldururken,
''Şaşılacak şey. Yeryüzünde gazeteleri içkiye üstün tutan akıllı insanlar da varmış.'' dedi.
''Ancak anladığıma göre sayın baylar, sizler içki içecek para bulamadığınız için okumaya düşmüşsünüz.''
''Öyle değil mi? Şunlara bakın, okumayı seviyorlarmış. Sevsinler sizi. Peki ne yazıyor bu gazetelerde? Gözlüklü bey, siz söyler misiniz? Hangi gerçekleri öğreniyorsunuz bunlardan?'' ''Hadi canım sen de. Gösteriş yapmayı bırak da şuradan içki al.''
Böyle dedikten sonra yerinden kalktı. Gözlüklünün elindeki gazeteyi çekip aldı. Biri kızarıp bozardı, şaşkın şaşkın arkadaşlarına baktı. Ötekiler de ona. Sonra öfkeyle,
''Kendinizi unutuyorsunuz sayın bayım.''
dedi.
''Okuma odasını meyhaneye çevirdiğiniz yetmiyormuş gibi, şimdi de başkasının elinden gazetesini kapıyorsunuz. Buna izin veremem. Karşınızdakinin kim olduğunu biliyor musunuz? Ben banka müdürü Jestyakov'um.''
''Jestyakov da kim oluyor? Vız gelir bana. Gazetenizin de değeri işte şu.''
Böyle diyerek gazeteyi paramparça etti. Jestyakov dondu kaldı. ''Baylar, bu ne biçim iş? Nasıl böyle bir şey yapabilirler? Anlamıyorum.''
Maskeli adam,
''Ha, şuna bakın, öfkelendiler.''
diyerek güldü.
''Aman, sizden çok korktum. Dizlerimin bağı çözüldü. Hey, beni dinler misiniz? Artık şakayı bırakalım. Sizinle çene yarıştıracak değilim. Hanımlarla hoşça vakit geçirmeye geldim. Onun için fazla uzatmadan çıkın buradan. Hadi, yolunuz açık olsun. Bay Belebuhin, sen de çek arabanı. Yallah.
Niye öyle suratını ekşittin?
Çık, dediğime göre çıkacaksın. Hadi, elini çabuk tut. Yoksa hiç belli olmaz, ense köküne bir tane patlatırım.''
Yetimler Bankası veznedarı Belebuhin kızarıp bozardı, şaşkın şaşkın omuz silkti.
Bu ne biçim iştir arkadaşlar? Vallahi ben bir şey anlamıyorum. Saygısızın biri paldır küldür içeri dalıyor, sonra da bize söylemediğini bırakmıyor. Küsta!
Tavus tüylü erkek yumruğunu masaya öyle hızlı vurdu ki, tepsideki bardaklar çangırdadı.
Ne? Küstah mı? Bunu kime söyledin sen? Beni maskeli gördün diye aklına eseni söyleyebilir misin? Seni mıymıntı seni. Madem çık diyorum, defolup gideceksin. Banka müdürü müsün nesin? Hemen buradan çek arabanı. Evet evet, hepiniz çıkın. Sizin gibi sünepeleri gözüm görmesin. Hadi, yıkılın karşımdan.
Heyecandan gözlüğünün camları bile terleyen Jestyakov,
''Bak, sana göstereceğim. Şimdi görürsün.'' dedi. ''Hey, görevliyi çağırın buraya.''
Bir dakika sonra yakasında mavi kurdele takılı, dans etmekten bitkin düşmüş, kısa boylu, kızıl saçlı disiplin görevlisi okuma odasına girdi. Durumu görür görmez,
''Lütfen dışarıya çıkın. Burada içki içilmez.'' dedi.
''Büfe şuradadır.'' Maskeli adam bu sefer ona döndü.
''Sen de kim oluyorsun? Sana bir şey soran mı var?''
''Bana sen diyemezsiniz. Önce bunu bilin. Buradan hemen çıkacaksınız.''
''Bak azizim, sana bir dakika süre tanıyorum. Buranın düzen sorumlusu olduğuna göre şu maskaraların koluna gir de onları çıkar. Burada başkalarının bulunması yanımdaki bayanların hoşuna gitmiyor. Hanım arkadaşlarım çok sıkılıyorlar. Ben onları doğal durumlarıyla görmek istiyorum.''
Jestyakov, ''Anlaşılan bu avanak kendini ahırda sanıyor. Çağırın buraya Yevstrat Spiridoniç'i!'' diye bağırdı. Kulübün her yanından ''Yevstrat Spiridoniç! Nerede bu Yevstrat Spiridoniç?'' sesleri duyulmaya başladı.
Yaşlı bir adam olan üniformalı emniyet amiri Yevstrat Spiridoniç olay yerine gelmekte gecikmedi. Ürkütücü gözlerini belertip pomatlı bıyıklarını oynatarak
''Buradan hemen çıkmanızı rica ediyorum!''
dedi hırıltılı bir sesle. Tavus tüylü erkek keyifli bir kahkaha attı.
''Aman! Korktum! Vallahi çok korktum! Gözüm çıksın ödüm patladı! Şunun bıyıklarına bakın! Kedi bıyıkları gibi! Gözlerini de nasıl belertmiş!''
Yevstrat Spiridoniç hırsından titreyerek var gücüyle bağırdı.
''Fazla konuşma! Çık dışarı bakayım! Yoksa seni yakandan tuttuğum gibi atarım!''
Okuma odasında akıl almayacak bir gürültü koptu. Kıpkırmızı kesilen bir suratla yerinde tepinen Yevstrat Spiridoniç bağırıyor, Jestyakov bağırıyor, Belebuhin bağırıyordu. Aydınların tümü seslerini yükseltmişlerdi. Ama hepsininkini maskeli erkeğin boğuk, pes perdeden gür sesi bastırıyordu. Bu gürültü patırtı sonucunda dans durdu, toplantı salonundakiler okuma odasına akın ettiler. Yevstrat Spiridoniç işin ciddiyetini göstermek için oradaki bütün polisleri başına topladı. Hemen tutanak tutmaya koyuldu. Maskeli erkek onun tutanak yazdığı kağıda parmağıyla dürterek
''Yaz bakalım yaz!'' dedi. ''Şimdi benim gibi bir zavallının durumu ne olacak? Meğer ne bahtsız bir adammışım. Bu kimsesiz yetimi niçin mahvetmeye çalışıyorsunuz?'' Nasıl? Tutanak hazır mı? Hepiniz imzaladınız mı onu? Hey! Şimdi bakın öyleyse. Bir, iki, üç!
Adam yerinden doğruldu. Bedenini dikleştirerek yüzündeki maskeyi sıyırıp attı. Açıkta kalan sarhoş yüzünün oradakilerin üzerinde bıraktığı etkiyi bir süre hayran hayran izledikten sonra kendini bir koltuğa bıraktı. İşten gelen bir neşeyle kahkahayı bastı. Etki gerçekten korkunçtu. Aydınlar sararıp solarak büyük bir şaşkınlık içinde bakıştılar. İkisi enselerini kaşıdı. Yevstrat Spiridoniç, bilmeden budalalık yapanların tavrıyla suçlu suçlu öksürdü. Bütün bu şamatayı koparanın, soylu bir aileden gelme, fabrika sahibi milyoner Pyatigorov olduğunu gözleriyle görmüşlerdi. Pyatigorov, çıkardığı rezaletler yanında, İyilikseverliğiyle de tanınan, yerel gazetelerin yazdığı gibi eğitim işlerine gösterdiği ilgi herkesçe bilinen adamdır. Pyatigorov kısa bir suskunluktan sonra
şimdi bizi yalnız bırakacak mısınız?''
diye sordu. Aydınlarla bütün toplananlar tek sözcük söylemeden ayak uçlarına basarak sessizce okuma odasından çıktılar. Pyatigorov onların arkasından kapıyı sürgüledi. Dışarı çıktıklarında Yevstrat Spiridonich okuma odasına şarap getiren garsonu omuzlarından sarsarak, sesini fazla yükseltmeden,
''Adamın Pyatigorov olduğunu bildiğin halde niçin bize söylemedin?''
dedi.
''Kendisi böyle istedi efendim. Kendisi böyle istemiş. Şu hınzırın söylediğine bak. Seni bir ay Kodes'e tıkarsam görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Yıkıl karşımdan, dürzü.''
Sonra aydınlara döndü.
''Size de ne diyeceğimi bilmiyorum baylar. Durup dururken bir sürü patırtı çıkardınız. 10 dakikalığına onu yalnız bıraksanız dünya mı yıkılırdı? Şimdi bütün işleri berbat ettiniz. Of baylar, baylar. Beni ne duruma soktuğunuzu biliyor musunuz? Böyle şeylerden hiç hoşlanmam. Aydınlar şaşkın, üzgün, süt dökmüş kediler gibi oracıkta dolaşıyorlar, uğursuz bir şeyin tepelerinde döndüğü sezgisiyle seslerini yükseltmeye cesaret edemiyorlardı. Adamların karıları kızları da Pyatigorov'u kızdırdıklarını bildikleri için her biri bir köşeye sinmişti. Az sonra sessizce evlerine dağılmaya başladılar. Pyatigorov okuma odasından çıktığında gecenin 2'si olmuştu. Adam öylesine sarhoştu ki yürürken 2 yana yalpalıyordu. Salona varınca çalgıcıların hemen yakınında bir yere oturdu. Müzik sesleri arasında uyuklamaya başladı. Az sonra da başı acınacak biçimde yana düştü. Korkunç bir horultu koyverdi. Görevliler çalgıcılara işaret ettiler. ''Bırakın, çalmayın. Yegor Niliç uyusun.'' Belebuhin, milyonerin kulağına eğildi.
''Sizi evinize götürmemi emreder misiniz?'' Pyatigorov yanağını konan bir sineği üfürüğüyle kovmak istercesine dudaklarını kıpırdattı.
Belebuhin yeniden adamın kulağına eğildi. ''Sizi evinize götüreyim mi? Ya da söyleyeyim, arabanızı hazırlasınlar.''
''Ne? Ne dedin? Kimi? Ne istiyorsun?''
''Evinize uğurlayayım sizi. Uykunuz gelmişti.''
''Hı? Eve mi? İyi olur. Gideyim artık. Hadi, götür beni buradan.''
Belebuhin'in yüzü sevinçle parladı. Hemen Pyatigorov'u yerinden kaldırmaya davrandı. Öteki aydınlar da yardıma koştular. Sevinçle gülümseyerek soylu aileden gelme milyoneri koltuklayıp, büyük bir dikkatle arabasına bindirdiler. Jestyakov zengin fabrikatörü arabasına yerleştirirken, ''Bunca insanı tongaya bastırmak için gerçek bir artist olmak gerekir.'' dedi. ''Büyük bir yeteneğiniz var. Ben ne yalan söyleyeyim, başarınıza hayran kaldım, Yegor Niliç. Hala içimden gülmek geliyor. Biz de durumu anlayamadık. Boş yere bir sürü gürültü kopardık. İnanır mısınız? Tiyatroda bile böylesine gülmemiştim. Gülünç bir duruma düşürdünüz bizi. Bu geceyi ömrüm boyunca unutmayacağım.'' Aydınlar Pyatigorov'u uğurladıktan sonra daha bir neşelendiler. İçleri iyice rahatladı. Jestyakov kıvançla,
''Giderken bana elini uzattı.'' dedi. ''Demek ki kızmamış. Bu duruma göre başımıza bir şey gelmeyecek.''
Yestrat Spiridonich de rahat bir soluk aldı.
''Aman öyle olsun. Alçağın namussuzun biridir. Ama ne yaparsınız ki? Veli nimetimizdir. Adama başka türlü davranamazsın.''
Son.